bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal, Yapı Kredi Yayınları, 5. baskı, Ekim 2006. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Nisan 2007. Okuyan Levent Filyoz. 32 yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Mehmet dörtlüsü düzene baş kaldıran Mehmet'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova'nın öyküsü. Yaşar Kemal'in söyleyişiyle içinde baş kaldırma kurduyla doğmuş bir insanın mecbur adamın romanı. Çiçekli Mahmud Ağa Çiçekli Deresi köyündeki topraklarını işleyen köylüleri İnce Mehmet'i korudukları için topraklarından atar. Bunun üzerine Mehmet Çiçekli Mahmud Ağa'yı öldürür. Zulmedenlerin öldürmekle bitmeyeceği yönündeki kuşkuları bir İnce Mehmet gitse de yerine bin Mehmet gelir fikriyle umuda dönüşür. Büyük bir yazar, büyük bir kitap. Demek ki hem çok okumuşlara hem az okumuşlara seslenen bir eser yazılabilirmiş. Bir eser ki hem destan hem de bireysel nitelikli. Bir eser ki yürekle aklı birleştirmiş. Anne Philip, Liberasyon, Fransa. Yaşar Kemal yalnızca Türkiye'nin en büyük romancısı değil, dünya edebiyatının da bir devidir. Alain Bosquet, Magazin Literatür, Fransa. Büyük bir edebiyat olayı, dünya çapında bir Türk romanı. Liv Kuterloun, Morgan A. Wiesent, Norveç. Bu büyülü ve en doğal dünyaları dile getiren böylesine harika bir sevgi, ölüm ve isyan şarkısını görmezlikten gelebilir miyiz? Jacqueline Piatier, Le Monde, Fransa. Yaşar Kemal 1923'te Osmaniye'nin Hemite, bugün Gökçedam köyünde doğdu. Komşu Burhanlı köyünde başladığı ilk öğrenimini Kadirli'de tamamladı. Adana'da ortaokula devam ederken bir yandan da çırçır fabrikalarında çalıştı. Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ırgat katipliği, ırgat başılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarına kontrolörlük yaptı. 1940'lı yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eğilimi sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943'te bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtları yayımladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1946'da gittiği İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948'de Kadirli'ye döndü. Bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolörlük, daha sonra arzualcilik yaptı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kozan cezaevinde yattı. 1951'de salıverildikten sonra İstanbul'a gitti. 1951-63 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu arada 1952'de ilk öykü kitabı Sarı Sıcağı, 1955'te kendisine büyük bir ün kazandıran ilk romanı İnce Mehmet'i yayımladı. 1962'de girdiği Türkiye İşçi Partisi'ne Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967'de haftalık siyasi dergi Ant'ın kurucuları arasında yer aldı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı ve 1974-75 arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988'de kurulan PEN Yazarlar Derneği'nin ilk başkanı oldu. 1995'te Der Spiegel'de yayımlanan bir yazısı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı, aklandı. Aynı yıl Index on Censorship'de yayımlanan Türkiye'nin Üstündeki Kara Bulut başlıklı yazısı dolayısıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi, cezası ertelendi. Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil, dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal, 1973'ten bu yana Nobel Edebiyat Ödülü adayıdır. Yapıtları 40'a yakın dile çevrilen Yaşar Kemal, Türkiye'de aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra yurt dışında aralarında uluslararası Gino del Duca ödülü 1982, Legion d'Honneur nişanı, Commandeur payesi 1984, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur de Art et de Lettres nişanı 1993, Premier International Catalunya 1996, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün 1997'de bulunduğu 19 ödüle değer görüldü. Ateşi yandıran kavdır, demiri dövdüren tavdır. Bölüm 1. Kimi yıllar Çukurova'ya bahar birdenbire iner. Çiçekler, tomurcuklar, kuşlar, arılar, böcekler, otlar birdenbire bastırır. Ilık güneş apaydınlık ortalığı doldurur. Kurdu, kuşu, börtü, böceği, yılanı, karıncasıyla bütün yaratık yuvalarından dışarıya uğrayıp, şaşkın, telaşlı, yeni, taze bir dünyaya kavuşmanın sevinci içinde yumuşacık toprakta gezinirler. Akdeniz'in üstünden yekinen parça parça ak bulutlar ovanın toprağına koyu, pul pul gölgelerini bırakarak Toros dağlarına giderler. Ve birdenbire nereden geldiği belirsiz yağmurlar yağar, ortalığı seller götürür. Sular taşar, yörelerine sapsarı milleri yayarak Akdeniz'e deli bir hızla akarlar. Mavi suyu kırmızıya boyarlar. Keskin mor kayalıkların aralarında ışıltılı sarı çiğdem çiçekleri açar. Sarvan kurmuş sarı çiğdemlerin bir ulu bahçesi olur dağlar. Ve binbir çiçekle kokuyla nenlilenirler. Turaç sesleri gelir durmadan kuytulardan, bucaklardan. Ovanın insanları bahar böyle birdenbire patlayınca küskün, kınalı cerenleri beklerler. Eskiden aşağıdan çölden bahar gelince binlerce kınalı ceren akardı ovaya. Kırmızı yalımlar gibi sünerek, Anavarza'dan Kozan altına, oradan Tarsus düzlüğüne, Yüreğir toprağına, oradan Payas'a, Osmaniye altına, oradan Dumlu'ya sürülerle dolaşırlardı. Ve Çukurovalılar atlarını ceren kovarak denerlerdi. En soylu at binicisine en çabuk ceren yakalayan attı. Çukurova'nın kır atları ta Asurlulardan bu yana soyunu korumuş, ününü getirmişti. Çukurova'ya böyle birdenbire gelen baharlarla birlikte Akdeniz'e de taze, pırıl pırıl maviler inerdi. Baharla birlikte denize inen bu ışık mavisi göğe, ovaya, ak bulutlara vurur, çiçekten, yeşilden, ışıktan patlamış verimli toprağın üstünden ağır ağır yürüyerek Toros dağlarına kavuşurdu. Koyaklarına mor gölgeler düşmüş, ovayı bir yarım ay gibi kuşatmış dağlar birdenbire maviye batar, ağacı, kuşu, kayası, suyu, ormanıyla bir mavide yıldız yıldız ışıyarak savrulur, kaynaşarak dönerdi. Ilık güneş esen yerler deniz kıyısından bulutlar gibi ak çiçekler açmış, portakal, limon, turunç bahçelerinden kokular getirir ve ovadaki tekmil yaratıklar bir tapınma sevincinin esrikliğinde kendilerinden geçerlerdi. Böyle baharın birdenbire bastırdığı yıllarda yaz da birdenbire çöker, sarı sıcaklar kurşun gibi inerdi insanların tepelerine. Erken gelen baharın sevinci kursaklarda kalırdı. Güneş bir kocaman köz yığını gibi yöresine kıvılcımlar fışkırtarak, toprağı, otları, çiçekleri yakar, suları buğuya döndürür, alır götürür, küçük çayların yatakları parça parça yarılır, uçsuz bucaksız büyük bir örümcek ağına benzerdi toprak. Türküler söylenirdi bu birdenbire çöken sıcak üstüne. Çukurova yana yana ör dolur, her sineği bir alıcı kurd olur diye başlayan. Baharın bütün görkemini, esrikliğini yaşayan ova insanları bu başlarına birdenbire bir keskin kılıç gibi inen sarı sıcağın altında neye uğradıklarını bilemezler. Gözlerini yakan ışıkların karanlığında kalıp ortalıkta yordamlayarak yürürler, yordamlayarak çalışırlardı bir süre. Bu ışık karanlığına alışıncaya kadar. Yerler artık kokular yerine toz bulutları getirirdi. Köyler, kasabalar, evler, otlar, ağaçlar, insanlar apak kalın bir toz tabakasının altında kalırlardı. Tozlarla birlikte de sivrisinek akınları, sıtma salgınları da başlardı. Kasabalarda, köylerde, tarlalarda, yollarda, bellerde sıtmaya yakalanmışlar, titreşir dururlardı. Çocuklara kıran girer ve köy mezarlıkları küçücük taze toprak yığınlarıyla dolardı. Bataklıklardan, sazlardan, çeltik salaklarından bulut bulut gelen sivrisinekler insanlara, hayvanlara saldırır, onları yerlerdi. Ve bedenleri kıpkızıl kana keserdi insanların, hayvanların. Eskiden yaz gelince, yazdan da önce baharın ucu gözükünce, çukurun insanları sıcağa, toza, sineğe yakalanmadan göçlerini yükletip, yaylaya, o mavi dağlara göçer, mavi soğuk suların başına çadırlarını, alaçıklarını kurarlardı. Şimdi dağlar yitirilmiş bir cennet, bir acı özlemdi. Yar buz kokulu serin pınarlar yedi veren dağ çiçekleri, ala geyikler, her evin önünde bir çatala kondurulmuş alıcı kuşlar, beli uzun büyük gözlü kız yeleli arapatlar ve ince uzun bacaklı tazılar onlar için artık erişilmez bir eski düştü. Dededen kalma kıl çadırlar ottan kamıştan yapılmış evlerin köşelerinde, ahırlarında, samanlıklarında çürümeye bırakılmışlardı. Baharın ucu gözüküp ilk çiğdem kayalıkların arasında sarı sarı parlayınca ve dağlara giden ilk yörük göçleri gözükünce samanlıklarda çürümeye bırakılmış çadırlar yerlerinden çıkarılıp yıkanır, temizlenir, yeniden yerlerine konurdu. Her çukur ovalının gönlünde bir gün gene eski yaşama dönmenin yalımı parlardı. Dağlara giden yörüklere imrenerek, öfkelenerek, biraz da sevinerek bakar, çukurun sıtmasında, sarı sıcağında, kan gibi ılık suyunda, pıtıraklı tarlalarında çalışmanın acısında, eski günlerin bir gün geri geleceğine inanarak kendilerini avuturlardı. Çukurova insanlarının yüreklerinde ne kadar mor gölgeli dağların, o yitirilmiş cennetin özlemi varsa, dağ insanları da onlar kadar, belki onlardan da daha çok aşağının, çukurun, bu bire bin veren verimli toprakların özlemini çekerler, kayalıklardan, ormanlardan, inanılmaz yoksulluklarından kurtulmanın, oralarda, Akdeniz'in kıyılarında yumuşacık, sıcacık tarlalara kavuşmanın bir yolunu ararlardı. Verimli milli düzlüklerden sonra Toros'un kıraç, kepir taşlı etekleri başlar. Ovanın en bereketsiz, verimsiz yerleridir buralar. Bu kepir taşlığın köylüleri hem çukurun sıcağının, sineğinin, hastalığının, belasının içindedirler, hem de toprakları ot bitirmez verimsizliktedir. Anavarza, Yüreğir, Tarsus ovaları, Osmaniye düzlüğü, Kozan, Altı, onların erişmek istedikleri yerlerdir. Uzun yıllardan bu yana buralara köy kuran dedelerine karkışlar yağdırırlar. Karkışlarla birlikte düşünmeye de başlamışlardır. İskandan sonra verimli Çukurova toprağı kabarmış, bor, kız oğlan, kız çalışacak insanını, sabanını, pulluğunu beklerken bunlar burayı ne demişler de yurt tutmuşlar diye. Bu yıllar Çukurova'da verimli topraklar pay edilirken eteklerde de bir kaynaşma başlamıştır. Eteklerden sonra birdenbire gür ormanlar, yar buzlu pınarlar, bol otlu küçük düzlükler başlar. Bu düzlüklere birer ikişer ev kurulmuştur. Bu ormanlar, keskin kayalıklar arasındaki küçük toprak parçaları ancak bir, iki, en çok da üç evi besleyebilir. İşte bu yüzden Maraş'tan Antalya'ya kadar Akdeniz'i çevreleyen dağlardaki köylerin evleri çok dağınıktır. At yürüyüşüyle çoğu köylerin ilk evinden son evine 3-5-6 saat çeker. Bu küçük toprak parçaları da ekile ekile zaman geçtikçe verimlerini yitirmişler, üstündekileri besleyemez bir duruma gelmişlerdir. Yamaçlardaki düzlüklerin birçoğunun toprağını seller almış götürmüş, buraya yerleşmiş evler de kayalıkların, taşlıkların aralarında dirliksiz 3-5 keçileriyle baş başa kalmışlardır. Dağlardan yukarılara çıkıldıkça ormanlar seyrelir. Daha yükselince de kısa boylu meşelere, onların ardından da bodur, yerle bir çalılara gelinir. Çalılardan sonra artık dağlar doruklarına kadar çırılçıplaktır. Bu çırılçıplak yerlerin en göze batan bitkisi de keven dikenidir. Güz aylarında sert çiçekleri kuruyup da diken parlaklığını yitirince, kevenlerin içine yüzlerce binlerce uğur böcekleri dolar. Diken öbekleri uzaktan bakıldığında günün kimi saatlerinde bir yalım gibi gözükür. Çukurova'ya bahar birdenbire indiği yıllar dağlara da birdenbire yağmurlarla, sellerle, fırtınalarla gelir. Çayları taşıran, kuru dereleri, koyakları dolduran seller inanılmaz bir hızla yamaçlardaki, koyaklardaki, küçücük düzlükleri toprağa sökerek aşağılara, ovaya, Akdeniz'e alır götürür. Ve dağ insanları bu erken gelen bahardan sonra birdenbire binbir rengiyle fışkıran çiçeklerin, kokuların, yunmuş arınmış yıldızların, nemlilenmiş dağların esrikliğinde kalırlar. Ne yapacaklarını, ne edeceklerini bilemezler. Ve Çukurova'ya çöken sıcağı, öldüren sivrisineği, kan gibi ılık içeni ağlayan suları bilirler. Ve gene de Çukurova'yı varılmaz, ulaşılmaz bir cennet olaraktan düşlerler. Ama onlar Çukurova'dan gene de korkarlar. Ovalıların son yıllarda dağlardan korktukları gibi. Bölüm 2. Keven dikeni ağaçsız, kıraç, yüksek yamaçların, tepelerin bitkisi olduğu kadar uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarının da bitkisidir. Her birisi 3 karışla 5, 6, 7 karış çapında yuvarlak öbeklerdir. Bu öbekler ağaçsız, çalısız, yüksek dağ tepelerinde, yamaçlarında, derin bozkırlarda, yaylalarda küme küme biterler. Bazen 5, 10, 50, 100 öbek bir aradadır. Bazen de ağaçsız, çalısız toprak silme kevenle döşelidir. Kimi zaman öbekler sık üst üste biterler, kimi zaman da öbekler seyrek aralıklıdır. Aralıklar bir adımdan 10-15 adıma kadar çıkar. Her öbekte binlerce yaprak diken bulunur. Bu dikenlerin en az 30'u 40'ı bir sapın üstüne yıldız gibi biçimlice sıralanmıştır. Ana kökten böylesi saplardan yüzlercesi toprağın üstünde örülerek, keleplenerek yuvarlak, yumru bir öbek oluştururlar. Kevenin çiçekleri ise uzun saplarla bu diken yaprakların üstüne çıkarlar. Baharın ucunun gözükmesiyle yüksek yamaçlardaki, bozkırlardaki keven dikenlerinin yumuşak, ılık, incecik yeşili de ortalığı alıverir. Bu sıralar bozkıra, yüksek yamaçlara belli belirsiz tüten uçuk yeşil bir bulut inmiş gibi olur. Bu incecik yeşildeki diken yapraklar da bir yumuşacıktır. Gittikçe koyulaşan yeşiliyle birlikte bu yaprakların uçları da sertleşir, diken olgunlaşır, iğneleşir. Bitkiler koyu yeşildeyken keven öbeklerinden çiçekler fışkırıverir. Bu sefer de gene bozkırın, ağaç bitmez yüksek tepelerin, yamaçların üstünü belli belirsiz içlerinde mavi çelik kıvılcımlar çakan pembe bulutlar örter. Öbeklerden yıldız yıldız diken yaprakların aralarından yükselen çiçek saplarının uzunluğu 5 santimden 25 santime kadar olur. Her sapta da 10-15, 20-30 çiçek bulunur. Bunlar çok koyu maviye kaçan pembe çizgili, içlerine bir karıncanın, küçücük bir arının girebileceği kadar küçücük pembe çiçeklerdir. Öylesine sıktırlar ki bu mavi kıvılcımlı çiçekler uçsuz bucaksız bozkırda ve dik yamaçlarda, yaylalarda uzun bir süre pembe pembe balkırlar. Öbeklerin altı, kümelerin araları bozkır ve yayla böceklerinin, küçücük kuşların, hayvanların sığıncasıdır. Değirmen oluktan dolu dizgin çıkan atlı atını önce geniş bir düzlükten karşıdaki moraran dağlara sürdü. Kararan bir ormana girdiğinde ortalığa alaca gölgeler düşmüştü. Ormanın ucunda atın başını bir süre çekip bekledi. Orman hışırdıyor, derinden de uğulduyordu. Çok uzaklardan da aralıklarla bir kuşun sesi geliyordu. Atlı bu ormanı eskiden beri biliyordu ya, ikircikliydi. Onu izleyen jandarmalar içeride yoluna pusu kurabilirlerdi. Ormanı geçince belki de işler biraz kolaylaşırdı. İçeriye girmeyip sola aşağıya sapsa orası da tehlikeliydi. Oralarda ne bildiği bir köy ne de tanıdığı bir insan vardı. Sağ yanda gün doğusunda da kimseyi tanımıyordu. Bir belli size atını süremezdi. Ormanı geçip de yaylalara ulaşırsa yörük çadırlarına, belki de Kerimoğlu'nun obasına varabilirdi. Yörüklere kavuşmak onun için kurtuluş demekti. Topal Ali de onu yörüklerde bulabilirdi. Bir ara dönüp koca Süleyman'ın köyüne gitmeyi düşündü. Ama orası çoktan jandarmalarca sarılmıştı. Bundan hiçbir kuşkusu yoktu. Faruk Yüzbaşı, Asım Çavuş onun yörüklere gideceğini de bilirlerdi ya, belki daha ormana ulaşamamışlardı. Altındaki at köpüğe batmış, göğsü inip inip kalkıyor, burun delikleri açılmış, seslice soluklanıyordu. Ormanı dolu dizgin çıkabilmek için kırk suyun yolundan başka bir yerden geçemezdi. Sık ormanlara, kayalıklara, çalılıklara at işleyemezdi. Atı bırakıp yaya olaraktan girse ormanın içine, bu ormanı çok iyi bildiği halde dışarıya birkaç günde bile zor çıkabilirdi. Atından inip onu bir çalıya bağladı, sırtını bir çınar ağacına verdi, oturdu. Ormanın uğultusu gittikçe artıyor. O kuşun boğuk sesi aralıklarla uzaklardan ormanı aşıp çıtırtılarla, başka seslerle birlikte geliyordu. Adam kulağını yere dayayıp bir süre ormanın derinliklerini dinledi. Uğultulardan, çatırtılardan, o kuşun sesinden başka sesler de arıyordu. Gene çok uzaklardan belli belirsiz bir çan sesi geldi kulağına. Çan üç kere öter gibi oldu, sonra da sustu. Adam kulağı yerde çan seslerini bir daha duyabilmek için bekledi bekledi. Ama bir daha o sesleri duyamadı. Bu çan sesleri bir devenin, bir katırın, bir sığırın çan sesleri mi, yoksa bir tekenin, bir keçinin çanının sesi miydi? Sesler o kadar uzaktan geliyordu ki ayırt edemedi. Sesler biraz yakın olsaydı bunu ayırt etmek çok kolay olurdu. Çan sesi bir duyulur gibi olmuş, sonra da hemen sönmüştü. Doğrulup yukarısındaki çınarın geniş yaygın dallarına baktı. Ağacın yapraklarında en küçük bir kıpırtı yoktu. Ve en kalın, en uzun daldan aşağıya bir kırmızı karınca katarı yol yaptıkları gövdeye iniyor, oradan da çam pürlerinin öbek öbek yıldığı bir başka ağacın altına doğru akıyorlardı. Küçücük, yumru, kırmızı sırtlarında son ışıklar ipiliyordu. Sırtını yeniden gövdeye dayayan adamı birden bir uyku bastırdı. Kısılmış gözlerinin önündeki yorgun at sağ art ayağını karnına çekmiş, tüyleri de domur domur olmuş, donu yağızdan karaya dönmüştü. Başını da uysal, yorgun yere sarkıtmış, uzun yelesi toprağa değecek kadar aşağılara dökülmüştü. Adamın gözlerinin önünden kel Hamza'nın uzayıp safran sarısı kesilmiş, gerilmiş, bir ölüm çığlığına dönmüş yüzü durmadan geçiyor, kocaman ardına kadar açılmış ağzı pörtlemiş gözleriyle yalvarıyordu. Uçan kuştan, dosttan, düşmandan, yerdeki karıncadan car umuyordu. Adam yarı uykuda, yarı düşte bir insan canının ne kadar tatlı, vazgeçilmez olabileceğini, kimi insanların belki de büyük bir insan çoğunluğunun canlarını vermemek için ne kadar alçalabileceklerini ilk olarak düşünüyordu. İnsan canı bu kadar alçalmaya değer miydi? Ne pahasına olursa olsun insan yaşamını sürdürmeli miydi? Sıtmalar, hastalıklar, zulümler, buyruklar, açlıklar, yoksulluklar insan soyunun yaşama direncini kıramamış, İnsanoğlu kıyımlardan, aşağılamalardan, sakatlıklardan, kırımlardan sonra bile yaşamını sürdürmüştü. Bu korkunç güç, bu sonsuz direnç, bu yaşamak için katlanılan en aşağılık durumlar neydi, ne içindi? Kel Hamza atının önüne düşmüş köyü bütün bedeniyle korkuya kesmiş dolanırken, arada bir durup ona böyle bir öyle köpekçesine yalvarışla bakıyordu ki insan yüreği dayanamaz. Onu öldürmemek için kendisiyle çok savaşmış, sonunda da böylesine insanlıktan çıkmış bir insanın yaşaması haramdır diye düşünmüştü. Ali Safa Bey de onu görünce benim adım İnce Mehmet, beni bilebildin mi aa deyince yüzü gerilmiş, kocaman olmuş, gözleri inanılmaz bir korkuda açılmış, açılmış, kapanmış. Bir ara bir göz açıp kapayıncaya kadarki bir sürede gözleri namluya inanılmaz bir yalvarışla dikilmişti. Bu bir anlık yalvarışta da belki insan soyunun düşebileceği en beter aşağılanma, alçalma vardı. Bu kadar alçalmaya değer miydi bir can? Can bu kadar her şeyden değerli miydi? Örneğin Hürü Ana böyle bir ölüm karşısında kalsaydı bunca alçaltır mıydı kendi kendine, canını bağışlayacaklarını da %100 bilse? Ya Topal Ali? Topal Ali deyince ikirciklendi, sonra da birden pişman oldu Topal için böyle düşündüğüne. Topal hiçbir zaman, hiçbir koşulda kendisini alçaltamazdı.